Ayrım 14, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 166. 4. Bölüm. Aradan günler, haftalar geçti. Sürdükleri tarla bitti bitecek. Mustafa bu arada pişirdiği güzel türlülerle, Meryem'in getirdiği yiyeceklerle bol bolamadı doydu. Türlüsünü dal uçlarından seçtiği küçük bamyalar, kırmızı olgun domatesler, mor patlıcanlar, küçücük daha çiçekli kabaklarla yeşilden patlamış taze soğanları şişesindeki yağla donattı. Yaptığı yemeklerine bayılıyor, bir oturuşta tenceresini son kaşığına kadar gövdesine indiriyordu. Arada sırada hacının taşla vurduğu bir kuşu da yiyeceğine ekliyordu. Ne etti ne eylediyse de, Meryem kasabadan kendisine ne kadar ilaç getirdiyse de, kendisini bir deri bir kemik kalmaktan kurtaramadı. Çöp gibi kalmış bacaklarının gittikçe azan yaralarını iyileştiremedi. Elmacık kemikleri dışarı fırlamış, gözleri büyüyerek içeri kaçmış, boynu armut çöpü gibi olmuştu. Dikenlerin parça parça ettiği giyitleri üstünde salkım saçak savruluyordu. Her günde ikindi yeri çıktı çıkacak. Kerem daha ağzını açmadan yerinden fırlıyor, gene ilk günkü gibi büklüğün yöresinde gidiyor geliyor, soluk soluğa kamış kökünün önünde durduğunda önce gözlerini kapatıyor, bekliyor, yürek atışları hızlanıyor, titremeye başlıyor, kapkara büklük ejderhaları, yılanları, yalıma kesmiş evranları, türlü yaratıklarıyla üstüne üstüne gelince de Mustafa kendisini büklüğün dikenlerinin, zıncarlarının, yılanlarının, ejderhaların arasına kapıp koyveriyordu. Yaralı bacaklarını dikenler dalayarak, kamışlar keserek ortadaki taptaze yeşil otlu çimenliğe varıyor. Orada üç öküzü yatmış geviş getirir buluyor. Ala öküzü de öfkeden delirerek aramaya çıkıyor. Her kuytuluğa, her kamış köküne, her zıncarın içine bakıyordu. Lanet pis mendebur öküz de her seferinde kendisine saklanacak başka bir yer buluyor. Mustafa'yı aratmaktan öldürüyordu. Mustafa her seferinde de onun gövdesi koskocaman yılanca yenmiş boynuzlarını bulacağını umuyor. Sonra da onu hiç akla gelmedik karanlık bir kuytuda bulunca üstüne taş yağdırıyordu. Kerem uyanır uyanmaz başıyla büklüğü gösterdi. Mustafa bostanların içinden koştu. Artık kavun karpuz olgunlaşmış, iri bostanlar tarlanın kara toprağına serilmişti. Çardağın yanında yöresindeki karpuz kavun kabuklarının üstünde her biri çocuğun serçe parmağı büyüklüğündeki binlerce kıpkırmızı, kuyrukları sarı halkalarla donanmış, mavi damarlı, ince kanatlarında kıvılcımlanan ipiltiler, kaynaşan uğuldayan eşek arıları. Çocuk öğleleri artık bacaklarının, bütün bedeninin ağrılarından hiç uyuyamıyor, gözleri birer kırmızı keskin ışık parçası, durmadan ipileyerek kıvılcımlanarak çakan eşek arılarında dalıp gidiyordu. Kerem her çardağın altına gelene Mustafa'yı anlatıyor, onun Salman'ın korkusundan buraya sığındığını, Salman'ın erinde gecinde onu nasıl olsa bulacağından, vah vah bulup çocukcağızın gözlerini oyacağından, derisini yüzeceğinden, gözleri çıkmış kellesini köyün minaresine asacağından, ta ki kelle bir kuru kafa oluncaya dek, oradan indirilmeyerek sallanacağından, bütün dünya aleme ibret olacağından. Onun Mustafa'nın babası sülalesi üstüne uydurdukları aklı hayale gelecek şeyler değildi. En çok da taktığı İsmail Ağa'nın büyük Karun'un servetinden de büyük servetiydi. Bunun anası var ya, vah vah, bunun anası Zero'nun sülalesi hep eşkıyaydı. Bunun dayısı var ya, vah vah, vah ki vah, eşkıyalar başıydı. Öyle bir eşkıyaydı ki, vah vah, vah ki vah, bunun dayısı bütün Ağrı Dağı'nın, bütün Kafkas Dağları'nın beylerini, hanlarını soyar, mallarını, mülklerini talan ederdi. İşte bunlar Van'dan gelirken, vah vah, 11 tane altın kemer getirdi Kafkas hanlarını soyarak. Her kemer, elmas, inci, yakut, yeşimle bezeli. 11 tane. Her birisi yumurta kadar inciyle bezeli altın gerdanlık, altın halhal, altın bilezik, altın vah vah. Bunun babası Van Gölü kıyısında bunların sırça sarayı. Bunun anasını vah vah babası hançerlendikten sonra bunun babasını da Hazreti Ali gibi caminin içinde bıçakladılar. Bunun babasının tabutunu da bir ata yüklediler. Hazreti Ali'nin tabutunu deveye yükledikleri gibi. Bir baktılar tabut yüklü atı, kendi ölüsünün yüklü olduğu atı bunun babası yularından tutmuş çekmiyor mu? Aman ha, aman ha derken bunun babası kendi ölüsünü götüren atı çekip gözden yitip gitmesin mi? 3 gün sonra bunun babası da Düldül Dağı'nın arkasında tabuta yüklü atın yularından tutmuş çekip götürdüğünü görmesinler mi? Nereye böyle İsmail? Böyle nereye götürüyorsun tabutunun içindeki kendi kutsal ölünü almış da? O da Kaf Dağı'nın arkasındaki günün doğduğu yerdeki Sırça Sarayı'ma, Sırça Sarayı'ma götürüyorum demiş. O anda da gözden gitmiş. İşte bu sümüklü de şu uyuz ite benzeyen Adem oğlu da, şu ölmüş de güneşte kurumuş bu kurbağa ölüsü korkak ve işte böyle bir Bahadır'ın oğlu. Kero bir adam görmeye görsün, açıyor ağzını yumuyor gözünü. Ne masallar ne efsaneler uydurmuyor. Öylesine coşkuyla, öylesine kendini kaptırmış konuşuyordu ki, ister istemez bir an içinde olsa Mustafa'yı bile söylediklerine inandırıyordu. Onun babası şimdi kendi ölüsünü Kaf Dağı'ndaki Sırça Sarayı'na götürmüş. Kendi ölüsünü oraya koymuş, kendi de Sırça Sarayı'nda kuşlar padişahı gibi, peri kızlarının arasında. Mustafa 2-3 gün düşündükten sonra, ha siktir oradan ulan kel kero dedi. Ha siktir ulan kel kero. Büklüğün kıyısına geldi. Bir tepe gibi yığılmış, tozaklamış, yaprakları mor, bilek kalınlığında uzamış kamış kümesinin önünde durdu. Gözleri büklüğün üstüne dikti. Büklük kararmadı. Üstüne üstüne de gelmedi. İçinden ejderhalar, çıngıraklı yılanlar da çıkmadı. Hiçbir şey olmadı. Mustafa gözlerini kapattı. Belki büklük kapkara bir bulut gibi üstüne gelirdi. Belki büklük soluklanır, soluk alırken yer sarsılır, onu da birlikte içine çekerdi. Ne yaptı ettiyse hiçbir şey olmadı. Dünya bomboş kalmıştı. Büklüğün üstüne yeşilden patlamış bir buğu çökmüş, üstlerinden garbi yelinin sürdüğü ak bulutlar toprağı gölgeleyerek, şişerek, ışıklanarak dağlara doğru akıyorlardı. Üstünden geçen bulutun gölgesine takılarak bulutla birlikte koştu. Suyun kıyısına gelince durdu, gölge de onun üstünden kaydı gitti. Geriye döndü, öteki bulutun gölgesine takıldı. Böylece bulut gölgesiyle gitti, güneş altında çırılçıplak döndü. Sonunda bir bulut gölgesi oyunundan da bıktı, artık koşmak istemiyordu. Koşmak istemiyordu ya, koşmayınca da yüreği çarpmıyor, dizleri çözülmüyor, bütün bedeni bir titremeye kesmiyor, titremeyince içi korku, ölüm, acı dolu büklüğün içine kendini kapıp koyveremiyordu. Bulutla koştuğu için böyle olmuştu, şimdi koşarsa... Üstünden bir bulut gölgesi geçti aldırmadı. Bulut gölgesi oyununu canı çekmedi de değil. Ama kendini tuttu, gölgesiz koştu. Suyun kıyısına her zamanki döndüğü yere gelince vurdu, tepe gibi kaparmış mor tezaklı kamış kümesine vardı. Kümenin önünde durdu bekledi, hiçbir şey olmadı. Gene koştu. Bu sefer döndüğünde kamış kümesinin önünde durmadı. Dut ağacının altına sığındı. Ne dizi çözüldü, ne yüreği çarptı, ne de titredi. Koştu gitti geldi, kendini zorladı ama hiçbir şey olmuyordu. Bekledi. Öteden uzaktan içi ak bir bulut geliyordu. Bulutun gölgesinin ucu üstüne gelince onunla birlikte gene koştu. Birlikte suyu geçtiler. Suyu geçtikten sonra Mustafa'da koşacak hal kalmadı. Oraya çöktü. Bulut gölgesi başını alıp çoktan çekmiş gitmişti. Arkasından baktı. Bir yerlerden Kerem'in sesi geliyordu. Hayal meyal Kerem'i anımsadı. Ayağa kalktı, bütün bedeni sızılayarak, dökülerek. Suyu geçerken arkası arkasına tirkenmiş çakıl taşlarının aralarından uçan balıkları gördü, aldırmadı. Sürdükleri büyük tarlanın yanından geçti, burnuna taze bir toprak kokusu geldi. Sürülmemiş yerlerdeki çetiler biraz daha boy vermişler, dikenleri biraz daha sertleşmişti. Şöyle bir göz attı tarlaya, bir daha bakmadı, yolunu sürdürdü. Bozuk nar bahçesine geldi. Hiçbir çiçek kalmamış, büyümüş narların kabukları pembeleşmişti. Çocuğun canı nar istedi ya, durmadı, çabuk olmalıydı. Bugün köye ulaşamazdı ya, köye yakın bir köye erken varıp orada konaklamalıydı. Kasabayı çarşının içinden, başını yerden kaldırmadan utanarak hızla geçti. Bütün kasaba ayağa kalkmış, gözlerini ona dikmişler, şaşkınlıkla acıyarak ona bakıyorlardı. Vah vah, vah vah ki vah vah! Karanlık kavuşurken yolun üst başındaki köyün karşısına geldi. Orada yolun ortasında durdu, bekledi. Yönünü dönüp de köye bir türlü yürüyemiyordu. Köylüler onu görünce bu çöp gibi incelmiş boynuna, çatlamış dudaklarına, yara içindeki bacaklarına, kemiklerine yapışmış buruş buruş olmuş, güneşten yanmış, kapkara kesilmiş derisine, feri kaçmış ölümcül gözlerine ne diyeceklerdi. İnsanlar onun bu durumuna acıyarak baktıklarında ne yapacağını, nereye kaçacağını bilemiyor, yerin dibine girip girip çıkıyordu. Hele şu sırtındaki lime lime olmuş, kirden sahtiyana dönmüş giyitleri. Gün Anavarza'nın ardına inmiş gitmişti. Neredeyse karanlık basacak, yıldızlar gökyüzünü kaplayacaktı. İleride meşe ormanının karşısında yolun üst başında bir çardak karartısı gözüne çarptı. Gözünü Anavarza'dan köye çevirirken içine bir sevinç düştü. Bu çardak bir bostan bekçisinin çardağı olmalıydı. Oraya varıncaya kadar da karanlık nasıl olsa bir iyice basacaktı. Yürüdü. Bedeni artık son durumuna gelmişti. Yere her basışında bütün bedeni havanda dövülmüşçesine sızlıyor, acıdan yüreği ağzına geliyordu. Çardağa yaklaşınca çok geniş bir bostan gördü. Bostandaki karpuzlar, kavunlar iri iri kara toprağın üstüne yatmışlardı. Bu alacakaranlıkta bile seçiliyorlardı. Yoldan tarlaya saptı, geldi, çardağın az ilerisinde durdu. Uzaktan çok uzun bir adamın karartısı geliyordu. Adam çardağın altına gelinceye kadar kaçmayı kurdu, kaçamadı. Çardağa gelen adam kucağındaki karpuzları kuyunun çıkrığındaki kovanın yanına yuvarladı. Karpuzlar iri, ala karpuzlardı. Ötedeki yanan ocağın yalımlarının ışığı adamın uzun, sakallı yüzünü aydınlattı. Bıyıkları da düşüktü, ağarmıştı. Adam doğruldu, neredeyse başı çardağa değecekti, yoldan yana baktı. Bir şeyleri koklar gibi yaptı. Adam ortalığı koklarken Ali Çavuş'un kırmızı tazısına benzedi. Mustafa kendini tutamadı, kıkırdadı. Bostancı nedense bu burnunun dibindeki gülme sesini duymadı. Çocuk bir daha seslice güldü. Uzun bostancı olduğu yerde birkaç kere sağa sola döndü, yöreye bakındı. Hiç kimseyi göremedi. Eğildi, ocaktaki tencerenin kapağını açtı. Tencereden ortalığa yoğun bir türlü kokusu yayıldı. Mustafa kokuyu alınca neredeyse açlıktan bayılıp olduğu yere düşecekti. Bir daha kahkahayla güldü. Uzun adam elindeki tencere kapağını yerine koydu, ayağa kalktı, yöresinde bir kez daha dönünce çocuğun karartısını gördü. 2-3 uzun adım attı, çocuğun yanına geldi. Elini uzattı, Mustafa'nın omuzuna koydu. ''Buyur yolcu'' dedi. Onu çekti, çardağın altına götürdü. Direğe asılı gemici fenerini yaktı, yerine astı, gözleri de çocuğun kaşık kadar kalmış yüzündeydi. ''Amanın çocuk, sen kimsin?'' ''Ben Mustafa'yım,'' dedi Mustafa. ''Şu aşağıdaki kaleli köyden olurum.'' ''Amanın çocuk, ne olmuş böyle sana?'' ''Hastalandım,'' dedi Mustafa. Sonra da çabuk çabuk konuştu. Uzun adama bir daha soru sormak fırsatı vermemek için. ''Amcam beni kasabadaki ağaya yanaşma verdi. Bütün yaz çift sürdük. Ağanın oğluyla. Hacı. Hacı iyi adamdı. Ağanın oğlu kötü. Hep yalan söylüyordu. Bunca ay bir kez olsun onun doğru bir şey söylediğini duymadım. Hakkımı da vermiyordu. Ben de kaçtım, eve gidiyorum. Acımdan da öldüm.'' ''Otur öyleyse yolcu,'' dedi uzun adam. ''Çocuklukta hepimizin başına geldi senin başına gelen. Otur da şöyle bir güzelce karnımızı doyuralım yolcu. Adını bağışla.''
''Mustafa,'' dedim. ''Mustafa.'' Hemencecik yere çöktü, sırtını çardağın direğine dayadı.
''Benim adım da Uzun Velo. Namıyla şanıyla bana Uzun Velo derler ha baba.''
Kilim sofrayı getirdi, Mustafa'nın önünde açtı. Bir bakır sağını Mustafa'nın önüne, birini de kendi önüne koydu. Ocaktan kokular saçarak pişen türlü tenceresine aldı getirdi yana. Çimenin üstüne koydu, kapağı açınca da tencereden bir buğuyla birlikte de daha yoğun bir koku fışkırdı.
''Bu sabah şu aşağıda bir keklik öttü, bir başka keklik de ona karşı öttü. Velo dedi kendi kendine, Velo yaman bir avcıdır. Ulan keklikler, kesin sesinizi. Aha yolcu, dur azıcık, soğusun türlü. Sıcak türlü aç adamın ağzını daha çok yakar. Dedi Velo, uzun keklikler, siz bilmiyorsunuz, Velo ne avcıdır. Ula sizin hiç yok haberiniz hiç Velo'dan.'' Onlar bağırdılar, bağırdılar, Velo hiç dayanamadı, tüfeğini aldı, Velo yürüdü. Keklik daha bağırıyordu, guk gubak, guk gubak.
Bir süre keklik gibi öttü. Mustafa şaşırdı. Şimdiye kadar keklik gibi öten çok kişi dinlemişti ya, böylesine tıpkı keklik olan birisini duymamıştı.
''Velo gitti, kekliğin önünde çalının içinde durdu. O ahmakla durmadan gok gubak, gok gubak. Dünyadan haberi yok. Velo tetiğe bastı, keklik düştü, çırpınıyor, daha ötüyordu.''
Mustafa güldü.
''Gülüyorsun Mustafa yolcu, buldun keklik türlüsünü de.''
''Acımdan öldüm,'' dedi Mustafa.
''Dur bekle.''
''Bekleyemem,'' diye Mustafa şımardı. Velo büyük tahta kaşıkla Mustafa'nın önündeki sahanı doldurdu. Sonra da kendininkini. Çocuk Velo'nun eline tutuşturduğu tahta kaşıkla türlüye bir girişti. Göz açıp kapayıncaya kadar sahanı sildi süpürdü. Kekliğin kemiklerini bile. Velo onun sahanını bir daha doldurdu. Çocuk sanki kıtlıktan çıkmıştı. Belon'un da çocukluğunda Van'dan gelirlerken başına çok böyle işler gelmiş. Acından ölürken onu yetişen bir yörük çobanı, sürüsünden bir koyunu sağarak ona sıcak süt içirerek kurtarmış. 10 günde onu bir yere bırakmamış, beslemişti. Yemeği yediler, bitirdiler. Belon'un gözleri yaşla dolmuştu.
''Yolcu, Velo sana bir şey söylesin mi?''
''Mustafa, Velo bana bir şey söylesin.''
Karnı doyunca Mustafa'nın sesi bile değişmişti. Bak yolcu, Velo sana ne soracak?
Ne soracak?
Yolcunun babasının adını soracak Velo.
Yolcunun babasına Hasancık derlerdi, köyün çobanıydı. O da öldü.
Velo diyor ki, Allah rahmet eylesin. Velo diyor ki bir de, Velo diyor ki, sen burada kal. Velo sana her gün keklik hediye getirecek. Ha, ne diyorsun yolcular başı?
Velo konuştu, konuştu, çocuktan ses sada gelmedi. Elini uzattı, çocuğu tuttu. Çocuk çoktan uyumuştu.
Ey, hoş uykular yolcu dedi. Çardaktan aldığı ot yastığı başının altına koydu, onu yatırdı. Çocuk biraz sonra sağ yanına döndü, dizlerini de karnına çekti.
Sabaha karşı çocuğun üstündeki çardağın tahtaları Velo bir yandan öbür yana dönerken gıcırdadı. Mustafa bu gıcırtıya uyandı. Uyanır uyanmaz da uyandığından dolayı içine sevinç doldu. Akşamdan erken karanlıkta uyanıp yola düşmeyi kurmuştu. Ya uyanamazsam diye de ödü kopmuştu. Uyanmaz da sabahleyin Velo ile göz göze gelirler de o da ona gündüz gözüyle acıyarak bakarsa, onun da durumunu görür de bu iyi adamın yüreğinden kan giderse, Mustafa o zaman ne yapardı? Çardağın altından yola çıt çıkarmadan kaydı, az sonra yoldaydı. Arkasına baktığında da çardak çok gerilerde kalmış, ancak karartısı gözüküyordu. Alışlı koyağın alt yanına geldiğinde öyle oluyordu. Ortalığı kavuran bir sıcak çökmüştü. Uzaktaki parlayan ırmak erimiş gümüş parıltısında akıyor, dünyayı ışığa boğuyordu. Alışlı koyaktaki ulu ağacın altı koyu gölgelikti. Geceye kadar burada kalamaz mıydı? Orada yolun ortasında yönünü ulu ağacın koyu karanlık serinliğine döndü, bekledi. Susuzluktan dili damağına yapışmış, içi yanıyor, kuruyordu. Sallanarak kendinden geçmiş, bir uyur gezercesine suya yürüdü. Irmağın kıyısına varır varmaz da çakıl taşlarının üstüne yattı, ağzını suya dayadı, içti. Ayağa kalktı, başı dönüyordu. Başıyla birlikte karşısındaki kale, köyün evleri de dönüyordu. Kendine geldiğinde suyun kıyısında, çakıl taşlarının üstünde, ortalık yerde herkesin gözünün önünde dikilip kaldığının farkına vardı. Ya birisi onu görmüşse, ödü koptu. Sağına soluna hızlı hızlı göz attı. Kimsecikler yoktu. Velo'ya bir Allah'ı ısmarladık diyemediğine çok üzüldü. Büyüdüğünde gidecek Velo'yu bulacak. Ona neler neler yapacaktı. Onu zengin edecekti. Ona fayton bile alacaktı. Şimdi ne yapmalıydı? Kafası iyi işlemeye başlamıştı. Velo'yu düşündükçe içindeki ağı, acı, düşmanlık akıp gidiyor. Yerine bir güven, sevinç geliyor, oturuyordu. Abbas Usta'yı da düşündü Velo'yu düşünürken. Gece olunca saklandığı yerden çıkıp Abbas Usta'nın evine gitse, yaraları iyi olana dek usta kimseye göstermeden onu evinde saklar mıydı? Hem saklar hem ona yepyeni giyitler alır mıydı? Belki de ölürdü. Ölümü düşününce karanlık uzun, sonsuz bir deliğe girdi. Ölünce Abbas Usta onun bir deri bir kemik kalmış ölüsünü köylüye gösterir miydi? Anasına, usta bir su ver, usta yüreğim yanıyor, usta ölüyorum. Usta ben ölünce ölümü kimseye gösterme. Bir gece kimsecikler görmeden beni mezarlığa götür, oraya göm. Orasının neresi olduğunu bir türlü söyleyemiyordu.
Orası neresi Mustafa?
Usta çok sormadı. Orasının neresi olduğunu anladım Mustafa. Göz göze geldiler. Mustafa istediğinin ustaca anlaşıldığını anladı, elini uzattı. Ustanın elini tuttu. Ustanın gözleri yaş içinde kalmıştı.
Mustafa'm sen ölmeyeceksin. Ben de seni iyileşinceye kadar kimseye göstermeyeceğim. Gerekirse seni kasabadaki Doktor Ahmet Bey'e götüreceğim. O seni iyileştirir. O Şam-ı Şerif'te okumuştur. O sevdiği adam için bir lokman hekimdir. O senin babanı çok severdi. Beni de sever. Seni de sevecek.
Mustafa gülümsedi. Ben ölüyorum usta. Benim etlerim çürüdü, kemiklerim eridi. Gözümün feri söndü. Ben öldüm ustam. Benim mezarımı...
Biliyorum diye bağırdı usta, pos bıyıkları kabardı. Mustafa'ya bir tokat savurdu. Onun da gözlerinden kıvılcımlar saçıldı. Biliyorum, sus. Sen bu dertten ölmezsin. Neyin var ki?
Burada böyle karanlığa kadar dikilip kalamazdı. Nasıl olsa şu yoldan geçen birisi onu görürdü. Ayağının dibindeki suya çömeldi, iki avucunu birleştirdi, çarpa çarpa yüzünü yıkadı, serinledi. Ardından da üç avuç su içti, ayağa kalktı, suda yansımasını gördü, ürperdi. Gördüğü kendisi değil, bir ölüydü. Bacakları onu çekemedi, çakılların üstüne yığıldı. Biraz sonra kendine geldi, bacakları titriyordu. Sallanarak kayalığa vurdu. Çeşmenin üstündeki dut ağacının altına geldiğinde artık tükenmişti. Burada ok yılanları kaynar, bir baştan bir başa ok gibi uçar, sarı altın kıvılcımlar saçarak giderlerdi. Sokunca da bir göz açıp kapayıncaya kadar öldürürlerdi. Dutun gölgesinin örttüğü geniş kayalığın duldasına gitti, sırtını taşa dayadı oturdu. Gözlerinin önünden sarı kıvılcımlar saçarak ok yılanları oradan oraya uçarak kaynaşıyorlardı. Karanlığa kadar burada oturmaktan başka bir umarı yoktu. İsterse 1000 tane ok yılanı gelsin onu soksun. Gözlerini açtı ki ne görsün. Ortalığı karanlık basmış. Ne güneş var ne bir şey. Ok yılanları da karanlıktan korkarlar da gece olunca giderler de deliklerine saklanırlar. Karanlıktan kim korkmaz ki? Zorla ellerini toprağa dayayarak ayağa kalktı. Ayakları onu aldı, doğru evlerine götürdü. Kapıya gelince eli bir türlü kapıyı çalmaya varamadı. Epey bekledi. Eli kapıya varıyor, varıyor geri dönüyordu. Eşikliğin önüne çöktü. Göz gözü görmez, kılıç kesmez bir karanlıktı. İnceden soğuk bir yel dalgası geldi geçti. Arkasından bir daha, bir daha. Soğuk yel dalgaları gittikçe sertleşiyordu. Sonunda bir iyice ızıtan yel tozları yerdeki samanları, sapları savurmaya, ortalığı birbirine katmaya başladı. Çardakların tahtaları uçuyor, pencerelerin tahta kepenkleri vuruyor, birbirlerine vuran tenekeler ötüyordu. Mustafa'nın ağzı gözü toprak içinde kaldı. Ardından da yel yavaşladı, indi, sıcak, iri damlalar pat pat diye tozlara gömüldü. Gökler gürledi, şimşekler arka arkaya çaktı. Mustafa gözlerini açtı. Şimşekler Anavarza üstünden karanlığı keserek kaleye, kaleden dağa, dağdan ovanın üstüne durmadan akıyor, minareye dolanarak bir altın ışıltısında, ortalığı gündüz gibi ederek caminin üstüne sağılıyordu. Çocuk gözlerini kısmış, bu birbirine girmiş şimşek ışıklarının gök gürültüsüne, dağın yankılarına, birden bütün ışmıyla bindirmiş yağmur sesine karışmış karanlığa bakıyordu. Islanıyordu, ayağa kalktı, duvara dayandı. Orada öylece kaldı. Durmadan şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor, tepedeki mor kayalık sallanıyor, dağdan inen seller uğulduyordu. Sırtını iyice duvara dayamış, Mustafa'nın dişleri birbirine vurmaya başladı. Ayakta duramadı. Duvarın dibine, yere, çamurların içine sağıldı. Kalkmaya uğraştı. Ellerini çamurlu toprağa dayadı. Kalkmaya gücü yetmedi. Dişlerini çarpması arttıkça da titremesi onu uçuruyordu sanki. İnlediğinin farkına varmadı. İnlemesi gittikçe artıyordu. İnlediğini anlayınca da kirp diye kesti. Boğuluyordu, kendini bıraktı. Sesi yükseldi. İnlemesine öksürükler, bağırmalar karıştı. Evin çitine tutunarak da ayağa kalktı. Ardı ardına üç şimşek çaktı. Üç şimşek de geldi, ardı ardına minareye dolanarak yere sağıldı. Yerde karman çorman oldular, suyun üstüne aktılar. Su gecenin bu kurşun geçmez karanlığında salt ışığa kesti aktı. Çocuk titriyor, dişleri çatırdıyor, uçacakmış gibi büzülüyor. İnlemesi yağmurun sesine, gök gürültüsüne, dağdan inen sellerin uğultusuna karışıyor, bağırıyor, bağırtısını bir yıldırım, bir şimşek örtüyor. Kapı gıcırtıyla açılırken Mustafa gene yere sağıldı, çamurların içine düştü. Zero şimşek ışığında yere düşen şeyi gördü, hemen içeriye seslendi. ''Hasan, Pero gelin, kapıda bir şey var. Evin çatısından yere düştü.'' Hasan arkasından Pero, ötekiler hemencecik geldiler. Zero kapıyı tutuyordu. ''İşte orada yatıyor.'' Hasan yerde yatan karartıya koştu. Eline çocuğun yüzü geldi. Omuzlarını yordamladı, tuttu kaldırdı, içeriye çekti. Bu sırada Hazal lambayı yakmıştı. Zero ''Amanın!'' diye bağırarak Mustafa'nın üstüne atıldı. ''Amanın millet, kurbanınız olayım. Vallahi de billahi de bu Mustafa.'' Zero'yu Mustafa'nın üstünden kaldırdılar, bir ateş yaktılar, çocuğu soydular, kuruladılar, ocağa çay, süt sürdüler, çocuğu giydirdiler, dişleri daha zangırdıyor, bütün bedeni de sıtmaya tutulmuş gibi titriyordu. Çay üstüne çay, süt üstüne süt verdiler. Sabaha karşıydı ki çocuğun dişlerinin zangırdaması, titremesi geçti.
14. ayrımın sonu. Sayfa 176.